Kitap adı Sosyal Hizmet Kuruluşları. Ünite 6 Suçluluk ile ilgili Sosyal Hizmet Kuruluşları yazar Arş Gör Gamze Erükçü Editörler Profesör Doktor İlhan Tomanbay Profesör Doktor Nuray Gökçek Karaca. Amaçlarımız bu üniteyi tamamladıktan sonra suç ve ilgili diğer kavramları tanımlayabilecek, sosyal hizmet mesleği ve suçluluk kavramını ilişkilendirebilecek, suça sürüklenmiş ve suç mağduru çocuklara yönelik hizmet veren kuruluşları ifade edebilecek, suçluluk kavramını eleştirel değerlendirebilecek, sosyal hizmet mesleğinin suçlulukla ilgili çeşitli diğer bilgilerini ifade edebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar: suça sürüklenmiş çocuk, suç mağduru çocuk, çocuk suçluluğu, ceza infaz sistemi, toplumsallaşma, rehabilitasyon, koruyucu ve destekleyici tedbirler, güvenlik tedbirleri, denetimli serbestlik, adalet içindekiler, giriş, çocuk ve ergen suçluluğu, suçluluğun nedenleri, çocuk ve ergen suçluluğunun türleri, suçlulukla ilgili uluslararası alanda yapılan düzenlemeler, suçlulukla ilgili hizmet modelleri ve kuruluşlar, sosyal hizmet mesleği ve denetimli serbestlik uygulamaları, çocuk cezaevinde çalışan sosyal hizmet uzmanının rol ve görevleri, çocuk eğitim evleri, sosyal hizmet uzmanının rol ve görevleri, gençlik kapalı ceza infaz kurumları, çocuk mahkemeleri, aile mahkemeleri, çocuk izlem merkezi, koruma bakım ve rehabilitasyon merkezi, bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezi, çocuk koruma araştırma ve uygulama merkezi, kadın kapalı ceza infaz kurumları. Konu anlatımı başlıyor. Giriş: kavramsal açıdan ve bir sosyal sorun olarak ele alındığında çocuk ve suçluluk kavramının yan yana gelmesi konunun daha ciddi olarak ele alınmasını gerektirmektedir. İnsan gelişiminin önemli bir evresi olan 0-18 yaş aralığı kuşkusuz kendine özgü biyopsişik sıkıntılara sahiptir. Bu sorunlara çocuğun toplumsal çevresinden kaynaklanan olumsuzluklar da eklendiğinde, çocuk da bunlara bir tepki olarak bir takım norm dışı eğilimler görülebilmektedir. Yapılan pek çok araştırmada çocukların belli yaş aralıklarında daha yoğun bir şekilde suçlu davranışlara yöneldiğini göstermektedir. Özellikle çocukluk içinde yer alan ve insan gelişiminin önemli evreleri olarak kabul edilen buluğ, puberty ve ergenlik dönemleri çocukların en fazla suça yöneldikleri çağlar olarak görülmektedir. Avcı, 2008, çocuklar tarafından işlenen suçların yetişkinler tarafından işlenen suçlardan en önemli farkı yaşanan kriz döneminin sorunlu bir döneme veya geçiş evresine denk gelmesidir. Ergenliğe geçiş hazırlığı içerisinde olan çocuğun kendini tanımak için sorular sorduğu ergenlik dönemi dikkat edilmesi gereken dönemdir. Bahse konu dönemde istenen düzeyde olgunlaşma gerçekleşmemiş olduğundan gençte çok rahat gözlenebilen davranış bozuklukları meydana gelir. Çocuk bu dönemde mutlaka anne ve babasının desteğine ihtiyaç duymaktadır. aynı zamanda bulunduğu yaş itibariyle tanımlanamayacak bir özgürlük ve kendi hayatını, sınırları tanımaksızın yaşama arzusu çocukta yeni çatışmaların doğmasına neden olmaktadır. İşte bu dönemde çocuk ve suç ilişkisi çok iyi irdelenmeli. Geliştirilecek yaklaşımlar bilimsel verilerle doğru orantılı olarak ortaya konulmalıdır. Yavuz Er, 2001, 33, Erikson'a göre bu dönem kimlik arayışı dönemidir ve ergen farklı rol ve davranışları deneyerek kendisi için bir kimlik oluşturmaya çalışmaktadır. Çoğu kültür ve bilim adamında da ergenin bu dönemde farklı davranışları deneyebileceğine ilişkin bir beklenti vardır. Cloutier, 1997, İnsanın Doğayla, Toplumlar ve Birbirleriyle İlişkileri, Çelişkileri sonucu ortaya çıkan suç olgusunun çıkış koşullarının sosyal çevre tarafından mı belirlendiği yoksa bireylerin doğuştan mı suça sürüklendiği konusu suç sosyolojisi literatüründe oldukça üzerinde tartışılan bir konudur. Freud, dürtülerin davranışların nihai sebebi olduğunu ileri sürmüş olup bu görüşün birçok psikanalistçi ile birlikte en büyük destekçisidir. Yücel, 1986, 33, bireylerin doğuştan suçlu olmaları her suçun sebebini açıklamaya tek başına yeterli olmamaktadır. Aile psikolojik ve fiziksel özelliklere sahip insanların suç işlememesi noktasında suçun nedenini toplumsal şartlarda arama gerekliliği doğar. İçli, 1994, 10. Bireyin bütün ihtiyaçlarını karşıladığı yer olan toplum. Çoğu zaman bireyin suç işlemesinde etkin bir rol oynar. Kimi alt kültürel öğeler, varoşlar, sokak çeteleri bu öğelerle iç içe kalmak zorunda olan bireyleri sosyal süreç içinde öğrenerek veya başka bireyleri örnek alarak suçlu konuma getirebilir. İçli, 1994, 78. Özellikle sanayi devrimi ve kentleşmenin artması ile birlikte geleneksel kalıplara bağlı aile yapısı bozulmaya başlamış ve aile içinde bir statü belirsizliğine bağlı olarak mevcut norm ve değer biçimlerinde bir çöküntü yaşanmıştır. Bu durumdan da özellikle sosyalizasyonu en yoğun yaşayan küçük yaş grubundaki çocukların etkilenmesi kaçınılmazdır. Kitap Haluk Yavuzer'in Çocuk ve Suç adlı kitabını okuyabilirsiniz. 1997, İstanbul, Remzi Kitaberi. Çocuk ve ergen suçluluğu kavramsal ele alış, suçluluk ve tanımı ile ilgili literatürde oldukça farklı bilgiler mevcut olmasına rağmen en genel anlamda suç, genel olarak yasaklanan ve cezalandırılan davranışlardır. Hukuksal açıdan hukuk düzeni tarafından ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış eylemlerdir. Suça sürüklenmiş çocuk. Suça sürüklenmiş çocuk, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan suç eylemlerini işlemiş olan 18 yaşından küçük olan kişidir. Suç mağduru çocuk. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan suç eyleminden zarar gören, psikolojik, fiziksel vesaire açıdan zarar gören 18 yaşından küçük kişidir. Örneğin, cinsel istismara maruz kalmış çocuk suç mağdurudur. Çocuk suçluluğu 0-18 yaş arasındaki suça sürüklenen çocuklar bu alana girmekle beraber en genel anlamda çocuk suçluluğu 18 yaş altı çocukların işlemiş olduğu her türlü suçtur. Ceza infaz sistemi. İnfaz sözcüğü kelime anlamı olarak yürütme, bir yargıyı yerine getirme, yargılama sonucu verilen cezayı uygulama anlamına gelmekle beraber, ceza infaz sistemi ise yargılama sonucu verilen cezanın koruyucu ve destekleyici tedbirler, güvenlik tedbirleri vesaire gibi çeşitli şekillerde yerine getirilmesidir. Toplumsallaşma. Bireyin toplumla etkileşime girmesi ve toplumla olumlu yönde bütünleşmesidir. Rehabilitasyon. Genel anlamda rehabilitasyon, iyileştirme anlamında kullanılmakla beraber suçluluk konusunda rehabilitasyon kavramı, kişide suç davranışına ilişkin farkındalık yaratma ve suça ilişkin kontrol duygusunu geliştirme, kişide var olan psikolojik ve sosyal sorunları iyileştirme anlamında kullanılmaktadır. Koruyucu ve destekleyici tedbirler 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan tedbirler olmakla beraber, sağlık, bakım, barınma, danışmanlık ve eğitim tedbirlerini içermektedir. Güvenlik tedbiri, kişileri belli haklardan yoksun bırakma, eşya ve kazançlarına el koyma, sınır dışı etme gibi tedbirleri kapsamaktadır. Kitap Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı romanı, gençlik suçluluğu açısından önemli bir romandır. Bu roman gençlerin suçluluğa yönelmesinde ne gibi faktörlerin etkili olabileceğinin kavranması açısından önemli bir kitaptır. Okumanız önerilir. Suçluluğun nedenleri. Suçluluk denilince akla ilk önce yasaklanan veya cezalandırılan davranışlar gelir. Ceza hukuku anlamında suç kavramına göre ise, kanun tarafından ceza yaptırımı ile tehdit edilen bütün hareketler anlaşılır. Daha doğru ifade ile, ceza hukuku sonuçları olan hareketlere suç der. Çünkü failin tehlike hali nedeniyle ceza dışında emniyet tedbiri yaptırımları da söz konusu olabilir. Ceza hukukunda ikilik sisteminden söz edilir. Bunlar cezalar ve emniyet tedbirleridir. Demirbaş, 2005, Akt, Özmen, 2007, 8. Suçluluğa ilişkin bazı nedenler maddeler halinde ele alınmıştır. Bu maddeler dışında çocuk suçluluğuna etkisi olan en önemli faktörlerden birinin de çocuğun sosyal çevresi olduğu, rol model alma gereği yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Parçalanmış aile faktörü. Diyarbakır ilinde 38 tanesi çocuk ve gençlik merkezi hizmetinden yararlanan, 164 tanesi ise merkezden yararlanmayan çocuklara ilişkin yapılan bir araştırmada parçalanmış aile ile suçluluk arasındaki ilişki test edilmiş ve bu oran %17 olarak ortaya konmuştur. Yine İstanbul'da suç işleyen çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada suç işleyen çocukların %11'inin parçalanmış aileden geldiği anlaşılmıştır. Erkan, 1995. 89. Medya etkisi. Çocuklar da kendilerine model olarak seçtikleri televizyon dizilerindeki daha çok mafya lideri tiplemesi oldukça yaygınlaşmakta. Çocuklar medyadaki bazı karakterleri kendileri ile özdeşleştirmektedir. Medyanın şiddet olaylarını bu kadar yoğun ve aleni olarak kamuya yansıtması yalnızca çocukları değil, diğer nüfus gruplarını da etkilemektedir. Son yıllarda kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarının artmasında medyanın rolü büyüktür. Ataerkil aile yapısı ve ailenin çocuktan beklentileri. Bir diğer konuda göç eden ailenin çocuktan çalışma beklentisidir. Kırsal kesimde yaşamış aile, tarıma dayanan geçim kaynağında çocuğunun üretime katılmasına alışıktır. Bu nedenle kırdan kente göç eden ailenin çocuğuna ilişkin ekonomik beklentileri devam etmektedir. Genç yaşta aileye ekonomik destek sağlamak için sokak yaşamına yönelen çocuk hem suç mağduru hem de faili olabilmektedir. Kent yaşamı norm kaybının ve norm zedelenmesinin en yoğun yaşandığı alan olarak kabul edilmektedir. Çünkü kentte yaşam sürmemiş olanların kent yaşamına uymaları güçtür. Farklı sosyalizasyon süreçlerinden kaynaklanan problemler suçu etki edebilmekte. Kente gelen ailenin çocuğu üzerindeki sosyal denetim eksikliğinin azalması ve ailenin işlevselliğinin azalması da çocuk üzerindeki yönlendirmenin yetersiz hale gelmesine ve risk durumunun oluşmasına yol açmaktadır. Ergenlik. Sokakta yaşayan çocukların en yüksek suç oranı 12-14 yaşını oluşturması, gerek suçun, gerekse sokakta yaşama riskinin ergenlik dönemine denk geldiği görülmektedir. Bu dönemde olan ergenlerin ise çete oluşumlarını normal karşılamaları, karşılaşılan haksızlıklar karşısında legal olmayan yöntemlere de başvurabileceğini söylemeleri bunu destekler niteliktedir. Yoksulluk, ailenin ekonomik durumu ile çocuk suçluluğu arasındaki ilişki de çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Belçikler'in 2000 suçlu çocuk üzerinde yaptığı araştırmada çocukların ailelerinin %76'sının ekonomik olarak yardıma muhtaç olduğu belirlenmiştir. Burt da İngiltere'de yaptığı çalışmada suçlu çocukların %19'unun çok yoksul olarak nitelendirilen sosyal sınıflardan geldiğini, suçluların %37'sinin ise orta derecede yoksul sınıflardan geldiğini ortaya koymuştur. Aynı araştırmacı %4 oranındaki suçlu grubun sosyal ve ekonomik açıdan rahat olarak nitelendirilen çevrelerden geldiğini söyler. Yavuz Er, 1987. 154. Çocuğu suça iten bir faktör olarak ekonomik seviyenin düşüklüğünün doğurabileceği sorunlarının Zor yaşam koşullarının ailelerde çocuğa gösterilen yakın sevgi ve şefkatle ortadan kaldırılabileceği ve çocukların sağlıklı birer birey olarak toplumda kendilerine bir yer edinmede sorunlar yaşayabileceği söylenebilir. Akran ilişkileri. Ergen suçu ile ilgili önemli bir değişken de akran ilişkileridir. Hirsuki, 1969, ergenler için akranların potansiyel suç kışkırtıcısı, ailenin ise potansiyel suç önleyicisi olduğunu ifade eder. Yaş ilerledikçe akranların ergen için öneminin artmasına bağlı olarak suçlu akranların katkısının önemli olduğu, hatta akran etkisinin zaman zaman ailenin etkisinin önüne dahi geçebildiğini gösteren araştırma bulguları vardır. Adnev, 1991, Elot ve Ak. 1985, Fagan ve Wexler, 1987, sıra sizde bir çocuk suçluluğuna etkisi olan değişkenlere bakıldığında yukarıda sözü edilmiş faktörlerden başka ne gibi faktörlerin etkisi söz konusu olabilir? Sıra sizde bir yanıt sözü edilen faktörlerin dışında biyolojik, psikolojik ve kültürel ve sosyolojik nedenleri ele almakta yarar vardır. Dikkat nitelikli bir sosyal bilimci bir olayı değerlendirirken yalnızca tek bir değişkene odaklanmamalıdır. Bir olay, birden fazla ve çok değişkenin etkisiyle gerçekleşir. Bu nedenle sosyal bilimciler suçluluk konusunu ele alırken kesin yargılardan kaçınmalıdır. Örneğin, boşanmış bir ailenin çocuğu olan suça sürüklenmiş bir çocukla çalışan sosyal bilimci, çocuğun suça yönelmesini ailenin parçalanmış olması nedeniyle olduğu sonucuna kesin olarak varamaz. Bu şekilde davranmak kişinin etiketlenmesine neden olacaktır. Fakat sosyal bilimci konuyu daha bilimsel olarak ele alarak, yaşanan suçluluk olayının ailedeki sosyal denetim ve yönlendirme eksikliği ile ilişkisinin bu olayın yaşanmasında etkili olabileceği olasılığı üzerine çıkarımlarda bulunabilir. Çocuk ve ergen suçluluğunun türleri zeka geriliği nedeniyle görülebilen suçluluk, psikoloji araştırmaları, sosyal ve sosyolojik araştırmalar zayıf akıllılık ya da gelişimdeki gerilik nedeniyle görülen suçluluğun suçluluk vakalarının büyük bir yüzdesini oluşturduğunu ve bu tür çocukların çoğunlukla sosyoekonomik düzeyi düşük, yoksul ailelerden geldiğini ortaya koymuştur. Ergenlik dönemi nedeniyle işlenebilen suçlar. Ergenlik çağında işlenilen suçlar, bu dönemin zorluk ve gereksinimlerinin doğurduğu sorunlardan ayrı düşünülemez. Uygun bir yetiştirme dönemi uygulandığında, bu çocuklar normale dönmek üzere yeterli potansiyele sahiptirler. Rol model eksikliği. Aile sistematiğinde mevcut olan bazı sorunlar nedeniyle çocuğa bir takım yanlış sosyal davranış örnekleri aşılanabilmektedir. Çocuk, aile ve yakın çevresinin bir takım davranış örneklerini benimsemektedir. Çocuk diğer davranış biçimlerini öğrenerek edindiği gibi suçluluğu da öğrenebilir. Özdeşleşme sürecinin çocuğun kişilik gelişiminde önemli bir yeri vardır. İlk çocukluk döneminden başlayarak yaşamın her evresinde belli ölçülerle gözlenen özdeşleşme süreci, içinde bulunulan dönemin özelliklerine göre yönlenmektedir. Özdeşleşme bireyin içinde bulunduğu grubun bir üyesinin duyuş, düşünüş ve davranışlarını izlemesi ve kendisine rol model almasıdır. Buradaki model sözcüğü kişinin kendini özdeş tuttuğu birey ya da grubu tanımlamaktadır. Sağlıklı bir rol model örneği ve içselleştirilmemiş bir özdeşleşme olmadığında çocuklar suça eğilimli olma riski taşıyabilirler. Fiziksel rahatsızlıklar ve problemler. Bu çocuklar sıra, beyin iltihabı gibi tümüyle organik koşullara karşı bir tepki olarak ikinci planda ortaya çıkan kontrol edilmemiş davranış ya da suçlara sahiptirler. Ekonomik yetersizlikler. Ekonomik yoksunluk nedeniyle işlenen suçlar bölümü yaşamlarının ilk yıllarında sürekli olarak yoksulluk çekmiş ve yaşama yolunu suç işlemekte bulan büyük bir grup bu çoğunluğu kapsamaktadır. Ekonomik yetersizliğin verdiği yaşama zorluğu ve baskı altında kalma durumu kişiyi suç işlemeye yöneltebilir. Nörotik suçlular kategorisi, bu grubun sınırlarını kesin olarak çizmek zordur. Madde kullanan çocuğun adam öldürmesi bu kategoride ele alınabilir. Psikopatik suçlar, çocuk suçluluğu içinde en az anlaşılanı ve tedaviye en çok karşı koyanı psikopatik suçlulardır. Önceleri ahlaki düşüklük veya ahlaki zayıflılık olarak nitelendirilen ve uzmanlarca tartışmalı olan bu gruba antisosyal kişilikler, kleptomaniler, hırsızlık hastalığı girmektedir. Suçlulukla ilgili uluslararası alanda yapılan düzenlemeler, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşme, bu sözleşme uyarınca madde 1'e göre çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Bu sözleşmeye taraf olan devletler, madde 3'e göre çocuğun anne ve babasının, vasillerinin ya da kendisinden hukuken sorumlu olan diğer kişilerin hak ve ödevlerini de göz önünde tutarak esenliği için gerekli bakım ve korumayı sağlamayı üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun yasal ve idari önlemleri alırlar. Çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu kurumların, hizmet ve faaliyetlerin özellikle güvenlik, sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliği açısından yetkili makamlarca konulan ölçülere uymalarını taahhüt ederler. Çocuk suçluluğunun önlenmesine ilişkin Birleşmiş Milletler yönlendirici ilkeleri. Riyad ilkeleri 14 Aralık 1990 tarihinde kabul edilmiştir. Yasal düzenlemeler ve çocuk ceza adalet sisteminde hükümeti sorumlu tutmuştur. Riyad ilkelerinde hükümetlerin tüm gençlerin haklarını ve esenliklerini geliştirmeyi ve korumayı hedefleyen yasalar ve yönetmelikler kabul etmesi ve uygulaması gerektiği, gençlerin kötü muamele ve istismara maruz kalmalarını ve suç işlemede kullanılmalarını yasaklayacak yasal düzenlemeleri kabul etmesi ve uygulanması gerektiği, Hiçbir çocuk ya da gencin evde, okulda ya da başka yerlerde sert ve aşağılayıcı ceza ve ıslah tedbirlerinin konusu olmaması gerektiği vurgusu söz konusudur. Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adalet Sistemi'nin uygulanması hakkındaki asgari standart kurallar. Pekin, Beijing kuralları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 29 Kasım 1985'te kabul edilmiştir. Bu ilkelerle üye ülkelerin kendi temel çıkarları dairesinde çocukların ve ailelerin daha iyi yönlendirilmelerini sağlaması gerektiği, üye ülkelerin çocuklara toplum içinde yararlı bir yaşam sağlamak için çaba göstermesi ve suçtan ve kabahatlerden uzak bir yaşam için çocukların içinde bulundukları koşulları iyileştirmeleri gerektiği vurgusu vardır. Havana kuralları, özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocukların korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler kuralları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1990 tarihinde kabul edilmiştir. Havana kuralları özgürlüklerinden yoksun bırakılan çocukların tutulacakları yere giriş, sınıflandırma ve yerleştirme, fiziksel çevre ve kalma yerleri, eğitim, mesleki öğrenim ve çalışma, eğlenme, din, sağlık bakımı, hastanın kazanın ve ölümün bildirilmesi, dış dünya ile ilişkiler, fiziksel kısıtlamanın ve zor kullanmanın sınırları, disiplin usulleri, toplum içine dönüş konularını içermektedir. Denetimli serbestlik, denetimli serbestlik, probasyon, ceza mahkemelerinde görülen bir hizmet olup, suçluluğu saptanan sanık hakkında psikososyal bir anket yapılmasını ve bu sistemden yararlandırıldığında hükümlünün toplumda denetimi ile tabi olacağı hürriyet rejiminin koşullarını belirlemektedir. Suçluların toplumda gözetimi, sosyal yardım yöntemlerinin uygulanmasını, suçlunun sorunlarının uygun bir şekilde çözümlemesine engel olan zorlukların giderilmesini, şahsın çevresine uyumunu sağlamayı ve suçluyu, sosyal ve hukuksal sorunlarını yerine getirmeye yöneltmeyi kapsamaktadır. Kamer, 2007, suçlulara hürriyeti bağlayıcı cezaların uygulandığı geçmiş yüzyıllardan sonra yüzyılımıza yakın ceza infaz politikalarında sosyal rehabilitasyon önem kazanabilmiştir. Genel olarak hapishaneler suç işleyenlerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı, İşledikleri suçların ağırlığınca kapatılma koşullarının da zorlaştırıldığı bir sistem olarak işlevini korumuştur. Cezaevleri iş edinmenin, para kazanmanın özgürlüğü bağlama sürecinin sonuçlandıktan sonra sosyal yaşama katılma olanaklarının yeniden zorlanacağı bir süreçler bütünüdür. Şeker, 2009, sıra sizde iki çocuk suçluluğunu önlemede kolluk kuvvetlerinin ne gibi sorumlulukları vardır? Bu görevler çocuk suçluluğunu önlemek için yeterli midir? Sıra sizde iki yanıt çocuğun güvenliğini sağlamak. Çocuğun gözaltına alındığı ana baba veya vasisine bildirmek. Çocuklarla ilgili işlemler mümkün olduğu ölçüde sivil kıyafetli görevliler tarafından yerine getirmeye çalışmak, kelepçe takılamayan çocuğun zorunlu hallerde kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için önlem almak, kolluk kuvvetleri tarafından yerine getirilmesi gereken görevlerdir. Suçlulukla ilgili hizmet modelleri ve kuruluşlar, denetimli serbestlik ve yardım merkezleri, suç davranışı, sosyal hizmet mesleği açısından ele alındığında suça sürüklenen insanların suç eylemi konusundaki davranış değişikliğinin oluşturulmaya çalışılması ve bu kişilerin sosyalizasyonlarının gerçekleştirilerek topluma yeniden kazandırılması eylemi ön plana çıkar. Toplumu suç olgusundan korumak yalnızca suç işlemiş kişilerin cezai oranlarını artırmakla mümkün olamamaktadır. Bu nedenle alternatif yaptırımlara ve güvenlik tedbirlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu infaz sistemi ise denetimli serbestlik adı altında alternatif bir infaz sistemi olarak geliştirilmiştir. Denetim serbestlik Türkiye'de 20 Temmuz 2005'te ceza infaz sisteminde yer almasına rağmen yurt dışı örneklerine bakıldığında bu sistemin bir yüzyıldır kullanıldığı görülmektedir. Denetimli serbestlik Amerika Birleşik Devletleri'nde 150 yıldır kullanılmakta olup, İngiltere'de 100 yıldır ve diğer Avrupa ülkelerinde ise uzun süredir kullanılmaktadır. Türkiye'de yaklaşık 7 yıldır uygulanmakta olan denetimli serbestlik sistemi bu ceza infaz sisteminde uygulamaya geçildiği andan itibaren önemli bir boşluğu doldurduğu gözlenmiştir. Bunun nedeni salt ceza uygulamalarının kişinin suça ilişkin farkındalık duygusunu geliştirmemesi, kişide davranış değişikliği yaratmaması ve kişinin toplumsallaşmasına engel olmasıdır. Denetimli serbestlik sistemi infazı gerçekleştirirken toplumsal kaynakları da sorun çözmeye dahil etmekte. Kamu kuruluşları, kamuya yararlı kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerini de içererek yükümlülerin toplumsallaşmasına katkı sağlamayı, bu kişilere işlevsellik kazandırmayı, madde kullanım durumu söz konusu olan kişilere danışmanlık hizmeti vererek onların rehabilitasyonuna katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Denetimli serbestlik sisteminin oluşturulmasında Avrupa Konseyi'nin tavsiye kararlarının önemli etkisi olmuştur. Türkiye'de son yıllarda ceza infaz sisteminde önemli değişiklikler söz konusu olmuş. Yapılan çeşitli hukuksal düzenlemelerle ceza infaz sistemi geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu düzenlemeler şu şekildedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 50, 51, 53, 58, 191 ve 221. maddeleri, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddeleri, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun 104, 105 ve 107. maddeleri, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 5, 20, 23 ve 36. maddeleri. Yapılan bu düzenlemeler ile denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinin kurulması gerekliliği doğmuş. 5402 sayılı denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ve koruma kurulları kanunu ile bu sistem kurulmuştur. Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetleri, Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda daire başkanlığı olarak, Taşra Teşkilatı'nda ise şube müdürlükleri ve koruma kurulları tarafından yürütülmektedir. Ceza infaz sistemlerinin oluşturulması temel hak ve özgürlüklerden bağımsız olarak ele alınamaz. Herhangi bir sistemin insan haklarını temel almadan işlevsel olması kabul edilemez. Bu nedenle suçluluğu henüz kanıtlanmamış kişilere karşı caza muhakemeleri kanunu çerçevesince adli kontrol tedbiri uygulanmakta ve tutuklama tedbirinin önüne geçilmektedir. Böylece kişilerin anayasaca verilen masumiyet karinesi hakkı ihlal edilmemiş olmaktadır. Yine 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbir kararları da çocukların mağduriyetini gidermesi ve bu çocuklara ilişkin çocukların gereksinimleri temelinde gerekli düzenlemelerin tedbir kararı çerçevesinde yapılması gerekliliğidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 19. maddesi denetimli serbestlik sistemi için bir gerekçe mahiyetindedir. Anayasada herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Şekil ve şartları kanunda gösterilen mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi. Bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması ve tutuklanması. Bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın yerine getirilmesi. Toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi, usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren ya da hakkında sınır dışı etme yahut geri verme kararı verilen bir kişinin yakalanması veya tutuklanması, halleri dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz İbaresi yer almaktadır. Anayasa MD 19. Yasada görüldüğü üzere dezavantajlı kesimlere yönelik olarak alınması gereken tedbir kararlarının yalnızca tutuklama gibi özgürlüğü kısıtlayıcı kararlar olmadığı kişinin toplum içerisinde aktif ve işlevsel olarak yer almasına yardımcı olan tedbirleri içerdiği görülmektedir. İnternet http://www.adalet.gov.tr/adlı siteye girerek suçluluk alanında hizmet veren diğer kuruluşlara bakabilirsiniz. Türkiye'de denetimli serbestlik sisteminin hukuksal dayanakları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5402 sayılı denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurulları kanunu aynı yıl yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 50. maddesi ile kısa süreli hapis cezasına alternatif yaptırımlar geliştirilmiştir. Hapis cezasının ertelenmesi ise 51. maddede düzenlenmiş olup, ilk defa suç işleyenlere karşı daha adil davranılması ve hapis cezasının ertelenmesi, ceza uygulanmadan rehabilitasyonun sağlanması denetimli serbestlik sistemi için bir amaç olmuştur. Yine uyuşturucu madde kullanan kişi hakkında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre uyuşturucu madde kullanan kimselerin desteklenmesi ve tıbbi tedavilerinin yapılmasını öngörmüştür. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı hakkındaki kanuna bakıldığında, madde 104'e göre cezaları ertelenen, salıverilen veya haklarında hapis cezası dışında herhangi bir tedbire hükmedilen hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, iyileştirilmesi, psikososyal problemlerinin çözülmesi, salıverme sonrası korunması ve yargılanan kişiler hakkında sosyal araştırma raporlarının düzenlenmesi ve mağdurun korunması gibi görevleri yerine getirmek üzere denetimli serbestlik ve yardım merkezleri kurulur İbaresi yer almaktadır. Bunun dışında suça sürüklenmiş veya madde kullanımı olan çocuklara ilişkin 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu bulunmaktadır. Bu kanun ile çocuklara hapis cezasının verilmesi yerine çeşitli tedbir kararları verilmektedir. Bu tedbir kararları ise eğitim, sağlık, danışmanlık, bakım ve barınma tedbirleridir. Bunların dışında, madde 23'e göre, suça sürüklenen bir çocuğun yargılama sonunda, ceza mahkemeleri kanunundaki şartların mevcudiyeti durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir ve bu çocuklar için denetim süresi 3 yıl olarak belirlenir. 36. Maddeye göre ise, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınan çocuğun kamu davasının açılması ertelendiyse çocuğun denetim altına alınmasına karar verilebilir. Bunun dışındaki ulusal hukuk dayanaklarına bakıldığında, 5402 sayılı denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurulları kanunu ve bununla ilgili yönetmeliğin Türkiye'de denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinin oluşumunda ve uygulamalarında önemli rol aldığı görülmektedir. Denetimli serbestlik ve yardım sistemi, merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı olmak üzere iki şekilde yapılanmaktadır. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığı kurulmuştur. Şube müdürlükleri, Çocuk Denetimli Serbestlik Şubesi, Koruma Kurulları ve Yardım Şubesi, Yetişkin Denetimli Serbestlik Şubesi, Kamu Yararına Çalışma ve Madde İzleme Şubesi ile Rapor ve Rehberlik Hizmetleri Şubesidir. Taşra Teşkilatı ise, Adalet Komisyonu'nun bulunduğu yerlerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü ve Koruma Kurulu'ndan oluşmaktadır. Bu kuruluşlar çalışmalarını yürütürken Emniyet Genel Müdürlüğü, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, çeşitli mahkemeler ile işbirliği halindedir. İnternet http://www.tiz2.yok.gov.tr adlı internet sitesinden YÖK'e girerek suçluluk alanında yapılmış araştırmalara bakabilirsiniz. İzinli tezleri indirip konuyu daha detaylı olarak ele alabilirsiniz. Sosyal hizmet mesleği ve denetimli serbestlik uygulamaları sosyal hizmet mesleği kişilerin refahını artırmayı, birey ve toplum arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi hedeflemekte. Bireylerin, grupların, ailelerin ve toplumların ihtiyaçları paralelinde kurumsal hizmetleri sunarak kişilerin güçlenmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Sosyal hizmet mesleğinin uygulayıcıları olan sosyal hizmet uzmanları suçluluk alanında çocuk mahkemeleri, çocuk cezaevleri ve eğitim evleri denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinde ve çeşitli ilgili kuruluşlarla çalışmalar yürütmektedirler. Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinin kuruluş amacı ile paralel olarak sosyal hizmet mesleği de suça yönelmiş kişilerin sosyal ve tıbbi rehabilitasyonlarının gerçekleştirilmesinde kişilere yardımcı olmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinde madde bağımlısı kişiler ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Sosyal hizmet uzmanlarının denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerindeki belli başlı rol ve görevleri şunlardır. Denetim altındaki kişi ve çocuklara rehberlik ve danışmanlık hizmeti ile psikososyal açıdan destek olmak ve bu kişilere ilişkin denetim planı hazırlamak. Denetim planında yer alan kişiyi güçlendirmeyi amaçlayan hedefler doğrultusunda bireyin aile, İş ve sosyal yaşamına daha aktif ve işlevsel olarak katılımını sağlamak. Denetimli serbestlik ya da ceza infaz kurumundan gelen çocukları güçlendirerek yeni yaşamlarına uyum sağlamalarına yardımcı olmak. Çocuklara ya da yetişkinlere destek alabileceği kurum ve kuruluşlar ile ilgili olarak bilgi vermek. Haklarını anlatmak ve hakları kullanma konusunda yardım etmek, kişinin sosyal çevresini ve içinde yaşadığı koşulları inceleyebilmek için kişinin ikamet ettiği eve giderek sosyal inceleme gerçekleştirmek. Gerçekleştirilen sosyal inceleme sonrası, sosyal inceleme raporu hazırlayarak hakimin ve ilgili diğer kişilerin doğru karar verebilmesine yardımcı olmak. Çocuğun bir iş ve meslek edinmesine çeşitli kuruluşlar ile irtibata geçerek Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kişilerin istihdam alanlarına yerleşmelerini sağlamak, hakkında tedavi ve denetim kararı olan çocukların uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmasının olumsuz sonuçları ile ilgili olarak çocukları bilinçlendirmek, maddeyi bırakma ve tedaviye başlama konusunda kişiyi ikna edebilmek, denetimli serbestlik hizmetinden yararlanan kişinin maddeye ve kullanımına ilişkin değişen davranışlarını gözlemlemek ve bu bilgilere raporda yer vermek. Kişinin madde kullanımına devam edip etmediğinin anlaşılması amacıyla sürpriz tahlil uygulamaları yapmak gibi görevleri vardır. Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri yalnızca suça yönelmiş kişilerle değil, aynı zamanda suç mağdurları ile ilgili de çalışmalar yürütmektedir. Denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinin yürütülmesinde taşra teşkilatında bulunan koruma kurulu önemli işlere sahiptir. Koruma kurullarında yer alan kuruluşlar çok çeşitli olup, çeşitli barolar, yerel yönetimler, çeşitli vakıflar ve bankalar veya ilçe milli eğitim müdürlükleri olabilmektedir. Koruma kurullarının, suçlunun topluma kazandırılması, iş sahibi olmasına yardımcı olunması, birey ve toplum etkileşiminin artırılması, suç mağduru kişilerin mevcut sorunlarına çözüm bulunması ve rehabilitasyonlarının gerçekleştirilmesi gibi temel amaçları vardır. Kapalı ceza infaz kurumları. Kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı teknik, mekanik, elektronik veya fiziki engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hallerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve hükümlünün gereksinimine göre bireysel, grup halinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin uygulanabileceği tesislerdir. 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun, 2004 ceza infaz kurumlarının olumsuzlukları nedeniyle çok zorunlu olmadıkça, suçluları ceza infaz kurumlarına göndermeyi son çare olarak düşünmek gereklidir. Özellikle 5237 sayılı TCK'nın 50. maddesi ile getirilen kısa süreli hapis cezalarına seçenek yaptırımlar arasında sayılan, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmak, gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmak, alternatif yaptırımlar olarak düşünülebilir. Özmen, 2007, 5, Çocuk Ceza İnfaz Kurumları. Ceza infaz kurumlarında bulunan çocuklardan tutuklu olanlar ya da çocuk eğitim evlerinden disiplin cezası nedeniyle nakillerine karar veren çocuklar, çocuk kapalı cezaevi infaz kurumlarında barındırılmaktadırlar. Bu kurumlar firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, eğitim ve öğretime dayalı kurumlardır. 12-18 yaş grubundaki bu çocuklar, cinsiyetleri ve fiziki gelişim durumları göz önüne alınarak kurumların ayrı ayrı bölümlerinde barındırılmaktadır. Kendilerine özgü kurumların bulunmadığı illerde ise söz konusu çocuklar yetişkin kapalı ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerinde kalmaktadır. Ankara Çocuk ve Gençlik, İncesu Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları müstakil çocuk kurumlarıdır. Diğer illerdeki bazı ceza infaz kurumlarında da çocuk tutuklu ve hükümlüler bulunmaktadır. Bu kurumlara örnek olacak ceza infaz kurumları: Pozantı M tipi, Bergama M tipi, Antalya M tipi, Gaziantep E tipi ve Diyarbakır E tipi ceza infaz kurumlarıdır. Kulaç 2011 242 Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları çocuk tutukluların ya da çocuk eğitim evlerinden disiplin veya diğer nedenlerle kapalı ceza infaz kurumlarına nakillerine karar verilen çocukların barındırıldıkları ve firara karşı engelleri olan iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan eğitim ve öğretime dayalı kurumlardır. Özmen 2007 26 Çocuk cezaevleri yargılamaları devam eden ve haklarında tutuklama kararı verilen 12-18 yaş grubu çocuklar, çocuklara ait ceza infaz kurumlarına yerleştirilir. Ancak 5395 sayılı Çocukları Koruma Kanunu'nun 21. maddesine göre 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınır 5 yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerden dolayı tutuklama kararı verilemez hükmü mevcuttur. Çocukların suç işleyip işlemediğinin değerlendirildiği tutukluluk sürecinde özellikle kemikleşmiş davranışlara sahip yetişkin suçlularla aynı ortamda değerlendirilme konusu önem arz etmektedir. Ancak çocuklara ait ceza infaz kurumu bulunmayan yerlerde büyüklere ait ceza infaz kurumlarında ayrılacak özel bir bölüme yerleştirilirler. Bu kurumlar dış koruması, jandarma tarafından yapılan kapalı kurumlardır. Bayer 2008 19 Haklarında 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkındaki kanunun hükümleri ile Türk Ceza Kanunu'nun 55 maddesi uygulanan ve cezasının çektirilmesine başlandığı anda 18 yaşını doldurmayan küçüklerin barındırıldığı İçten ve dıştan koruma görevlileri bulunan, dışarı ile bağlantısı kesilmiş cezaevleridir. Arslan 2004 34 Çocuk cezaevinde çalışan sosyal hizmet uzmanının rol ve görevleri sosyal hizmet uzmanının rol ve görevlerini çocukların kendi sorunlarını çözümlemelerine yardımcı olmak, çocukların aile ile ilişkilerini sürdürmelerine yardımcı olmak, kurum içindeki hakları ve uyulması gereken kurallarla ilgili olarak çocukları bilgilendirmek, tahliyesi yaklaşan çocuklar için yeni yaşamları ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmek, çocuğun ebeveyni ile gerekli görüşmeler yapılarak tahliye sonrası çocuğa karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda önerilerde bulunulmak, kurum içinde çeşitli sosyal faaliyetler düzenleyerek çocukların morallerinin iyileşmesine yardımcı olmak, çocuklara ilişkin olarak sosyal inceleme raporu yazmak biçiminde sıralayabiliriz. Çocuk eğitim evleri Türkiye'de ilk ıslah evi 1 Şubat 1938'de Edirne'de açılmıştır. Bu ıslah evi 27 Temmuz 1939'da Kızılcahamam'a nakledilmiştir. Daha sonra ise 25 Ekim 1940 tarihinde Ankara Kalabaya taşınmıştır. Çağlar 1974 Özgürlüğü bağlayıcı bir ceza almış olan hükümlü çocuklar eğitim görmeleri meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçlarının yerine getirildiği çocuk eğitim evlerinde barındırılmaktadır. Ankara, İzmir ve Elazığ illerinde olmak üzere 3 çocuk eğitim evi mevcuttur. Hükümlü kız çocukları da İzmir Çocuk Eğitim Evi'ne sevk edilmektedir. Bu kurumlarda firara karşı engel bulunmaz. Kurum güvenliği, iç güvenlik görevlilerinin gözetim ve sorumluluğunda sağlanır. Çocuklara eğitim ve öğretim verilmesinin temel ilki olduğu ceza infaz kurumlarında eğitim ve iyileştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Kulaç 2011 242 Çocuk Eğitim Evleri Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Denetimde Serbestlik Daire Başkanlığı Çocuk Gözetim Eğitim ve İyileştirme İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı olarak 12-18 yaş arası gençlerin barındırıldığı merkezlerdir. Aktu 2010 12. Yargılama sonucu mahkeme tarafından özgürlüğüne bağlayıcı cezası kesinleşmiş ve şartla tahliyesine 6 aydan fazla kalan hükümlü 12-18 yaş grubu erkek çocuklar, ikamet yerlerine göre Ankara, Elazığ ve İzmir'de bulunan çocuk eğitim evlerine gönderilmektedir. Kız çocuklar ise sadece İzmir Çocuk Eğitim Evi'nde kız çocuklar için ayrılmış bir bölümde kalabilmektedir. Bayer 2008 21 Çocuk Eğitim Evleri Çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların, hükümlülerin eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçları güdülerek yerine getirildiği tesislerdir. Bu kurumlarda firara karşı engel bulundurulmaz. Kurum güvenliği iç güvenlik görevlilerinin gözetim ve sorumluluğunda sağlanır. Kurum içinde veya dışında herhangi bir eğitim ve öğretim programına devam eden ve 18 yaşını dolduran çocukların eğitim ve öğretimlerini tamamlayabilmeleri bakımından 21 yaşını bitirinceye kadar bu tesislerde kalmalarına izin verilebilir. Bu kurumların amacı 12-18 yaş grubu arasında olup işlediği bir fiil sonucu hüküm giymiş olan çocukların yeniden eğitilerek suç ve suçun sonuçlarından arındırılıp iyi halli olarak topluma yeniden kazandırılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda kurumlarda uzmanlar, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, pedagog tarafından çeşitli programlar uygulanmaktadır. Aktu 2010-12 Türkiye'de suçlu çocukların yeniden eğitilmelerine yönelik ilk girişim 1932'de İstanbul'da gerçekleşmiştir. Galata'daki İskoç Mektebi, Çocukları Kurtarma Yurdu adıyla 60 kadar kimsesiz ve suçlu çocuğu barındırmaya başlamıştır. İlk kez Edirne'de 1938'de kurulan ıslah evi, suçlu çocukların yeniden eğitilmelerini ve cezalandırılmalarını amaçlamıştır. Yavuz Er, 1988, Akt. Arslan, 2004, Sosyal Hizmet Uzmanı'nın rol ve görevleri kuruluşta çalışan Sosyal Hizmet Uzmanı kuruluşun psikososyal hizmet servisinde görev almaktadır. Çocuk eğitim evlerinde bulunan psikososyal hizmet servisi, kurumda bulunan psikolog ve sosyal hizmet uzmanları çocukların kendi sorunlarını çözümlemelerine, aile ilişkilerini sürdürmelerine yardımcı olmakta. Kurum içindeki hakları ve uyulması gereken kurallarla ilgili olarak onları bilgilendirmektedirler. Tahliyesi yaklaşan çocuklarla tahliye hazırlık görüşmeleri yapılarak dışarıya çıktığında karşılaşacağı toplumsal, ailevi ve bireysel sorunların neler olabileceği anlatılmakta. Aile ile gerekli görüşmeler yapılarak tahliye sonrası çocuğa karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunulmaktadır. Herhangi bir eğitim faaliyetine devam eden çocuk 21 yaşına kadar kendi isteği ile kurumda kalabilmektedir. Bayer 2008 23 Suça sürüklenmiş çocuklar 18 yaşına kadar eğitim elinde kalmaktadır. 18 yaşını dolduran çocuklar kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmekte. 18 yaşını dolduran çocukların eğitimi henüz bitmemişse çocuklar 21 yaşına kadar eğitim elinde kalabilmektedirler. Eğitim evinde bulunan çocukların bazılarının çalışabilir, isteyen mesleki eğitim kurslarına gidebilir veyahut kişi örgün eğitimine devam edebilir. Ayrıca bu kuruluşlarda okuma yazma bilmeyen çocuklara yönelik okuma yazma kursları açılmaktadır. Bunun yanı sıra bazı eğitim evlerinde masa tenisi ve futbol müsabakaları gibi etkinlikler düzenlenebilmektedir. Çocuk eğitim evinde çalışan sosyal hizmet uzmanları eğitim evinin psikososyal servisinde çalışmakta ve çeşitli faaliyetler yürütmektedirler. Bu alanda çalışan sosyal hizmet uzmanının rol ve görevleri, kuruluşta kalan çocuklara psikososyal açıdan destek olabilmek, kuruluşta kalan çocuklara yönelik kararlarda çocuğu da katmak ve suça ilişkin davranış değişikliği yaratabilmek, gerekli durumlarda kurum yetkililerinin bilgisi dahilinde aile ve sosyal çevre ile görüşmeler gerçekleştirmek, kuruluşta kalan çocuklara ilişkin koruyucu ve geliştirici programlar araştırmak, uygulamak, iyileştirme çalışmaları kapsamında organize edilen spor alanları, İş atölyelerinden yararlanma gibi faaliyetlere katılacak kişileri belirlemek, kuruluşta kalan çocuklara yönelik sosyal inceleme raporları yazmak, eğitim evi öğretmenleri ile işbirliği içerisinde hükümlülerin ihtiyaçları doğrultusunda satranç, dama, dart, voleybol gibi sosyal ve çeşitli kültürel etkinlikleri yürütmek gibi görevlerdir. Gençlik kapalı ceza infaz kurumları. Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, cezanın infazına başlandığı tarihte 18 yaşını bitirmiş olup da 21 yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektikleri, eğitim ve öğretim esasına dayalı, firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan kurumlardır. Özmen 2007 26 1966 tarihli Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin 10. maddesinin 3. fıkrasında cezanın infazı, hükümlünün topluma yeniden kazandırılmasına hizmet eder hükmüne yer verilmiş. Böylece infazın amacının hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması olduğuna dair bir hüküm ilk defa uluslararası hukukta yer almıştır. Ayrıca bu kapsamda 10 Aralık 1984 tarihli Birleşmiş Milletler İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi, 26 Kasım 1987 tarihli işkencenin ve gayri insani ya da küçültücü ceza veya muamelenin önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesi kabul edilmiştir. Özmen 2007 5. Uluslararası belgelerde ceza infaz kurumlarının kapasitesinin 500 kişiyi aşmaması, mahkumların sınıflandırılmasına imkan sağlanması, oda ve koğuşların makul genişliklerde olması, ışıklandırma, ısınma, sağlık, hijyen, beslenme, İbadet ve yıkanma gibi gereksinimlerinin karşılanması, odaların en az 1 metrekarelik hava alabilecek genişlikte olması, pencerelerin içeriye temiz hava girişini sağlayacak ölçüde, güneş ışığında okuma ve çalışmayı sağlayacak nitelikte olması, mahkum çocukları için kreş bulundurulması, karanlık odalar veya hücreler yapılmaması, mahkumların ziyaretçi kabul edebilmesi ve haberleşmesi, açık havaya çıkartılması, eğitilmesi ve çalışabilmesi, bedensel faaliyetlerde bulunabilmesi, dilekçe ve şikayet haklarının kullandırılması, hükümlü ve tutuklulara kötü muamelede bulunulmaması gibi temel kurallar düzenlenmiştir. Demirbaş 2005 40 Koşar 1989 46 Akt Ulutekin Çocuk Koruma Hizmeti veren kuruluşların suçlu ve suça yönelen çocukları düşünmesi gerektiğini şöyle değinmektedir. Toplum çocuğa yeterli barınma, beslenme, eğitim, sağlık ve imkanları sağlayamadığında evinden kaçarak izbelerde yaşayan, uygunsuz yerlerde dolaşan küçüklere etkili bir biçimde müdahale etmediğinde, çocuğun dilencilik, hırsızlık gibi yasa dışı faaliyetlerin hüküm sürdüğü sistemlere katılmasına engel olmadığında çocuğu ihmal ediyor demektir. Böyle düşünüldüğünde, çocuk koruma hizmeti veren kuruluşların çocuğu ana babanın ihmal, fena muamele ve istismarından koruduğu gibi, toplumun bu gibi tavırlarından da korumak üzere çaba sarf etmek zorunda oldukları sonucu çıkmaktadır. Kut 1989 145 Akt Ulutekin Çocuk Suçluluğu Sorunun Türkiye'de hizmet politikasının dar kapsam olmasından kaynaklandığını ifade ederken korunmaya muhtaç çocukların içine suça itilen çocuğu da katmaktadır. Hizmet politikasında en büyük aksamalardan biri kapsamın sınırlılığıdır. Ulaşılamayan korunmaya muhtaç çocuk sayısı ulaşılanlara göre büyük çoğunluktadır. Ulaşılamayan grubun en büyük kısmı evden kaçarak özellikle büyük kentlerin olumsuz etkilerine maruz kalan, başıboşluğa, serseriliğe, suç işlemeye itilen çocuklardır. Çocuk mahkemeleri, çocuk suçluluğunu denetim altına atmakla yükümlü olan çocuk adalet sisteminin en önemli halkalarından biridir. Çocuk mahkemeleri genel olarak çocuğun korunması, toplumla bütünleşmesi, tedavi ve rehabiliteye edilmesi gibi amaçlara hizmet eder. Bunun için çocuk mahkemelerinin, çocuk adalet sisteminin, polis, savcılık, ıslah kurumları gibi diğer bölümleriyle ve toplumdaki eğitim, sosyal refah, sağlık ve B gibi sistemlerle işbirliği içinde çalışması bir ön koşuldur. Ulu Tekin, 2004, 5. Çocuk mahkemelerinde refah yaklaşımı ilk kez 1933'te çıkarılan Çocuk ve Genç Bireyler Yasası'nda açık bir biçimde ifade edilmiştir. Bugün de geçerliğini koruyan ve çocuklar hakkında verilen kararlarda rehber olan bu refah ilkesi, yasada şöyle dile getirilmiştir. Çocuk ya da genç bireylerle ilgilenen her mahkeme, karşısına getirilen çocuk veya genç birey ister suçlu olsun, isterse başka bir nedenle gelmiş olsun, çocuğun ve genç bireyin refahını dikkate alacaktır. CYPA 1933 Akt Ulu Tekin 2004 15 Çocuk Mahkemeleri Paradigması Suça sürüklenen çocukların da suç mağduru olduğunu kabul etmektedir. Çocuk mahkemelerinin temel amacı suça sürüklenen çocuğun sosyal açıdan rehabilitasyonunun gerçekleştirilmesi ve suç davranışına ilişkin bir bilinç ve davranış değişikliği oluşturmaktır. Çocuk mahkemeleri suça sürüklenen ve suç mağduru çocuklarla çalışmakta ve uygulamalarda çocuğun yüksek yararını ilkesini temel almaktadır. Çocuk mahkemelerinin temel amacı, kovuşturma ve soruşturma aşamalarında çocuğun ifadesinin alınması ve çocuğun gereksinimleri doğrultusunda mevcut koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarından yararlandırılmasıdır. Çocuk mahkemeleri uygulamalarında çeşitli yasa ve yönetmeliklerden yararlanılmaktadır. Bu yasa ve yönetmelikler ise 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Mahkemeleri Kanunu, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu, Çocuk Mahkemelerinin Usul Esas ve İşleyişine Dair Yönetmelik, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Uygulanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili Diğer Yönetmeliklerdir. Çocuk mahkemelerinin tarihçesine baktığımızda bu mahkemenin ilk olarak Amerika'nın Chicago kentinde kurulduğunu görülmektedir. Çocuk mahkemeleri ABD sonrasında Avrupa'da İngiltere'de kurulmuş sonrasında diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Türkiye'deki gelişimine baktığımızda ise 1979 yılında Türkiye'de Çocuk Mahkemeleri Yasası çıkarılmış. İlk çocuk mahkemesi ise 1987 yılında Ankara'da kurulmuştur. Ulu Tekin 1994 Türkiye'de şu an ise 11 civarı çocuk mahkemesi olduğu bilinmektedir. Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve yargılama usulleri hakkındaki kanuna göre, her ilde ve büyük şehir hudutları içinde kalan ilçeler hariç merkez nüfusu 100 binin üzerindeki her ilçede çocuk mahkemesi kurulması uygun görülmüştür. Ayrıca 2004'teki yasa değişikliği ile söz konusu maddeden büyük şehir hudutları içinde kalan ilçeler hariç metne kaldırılmıştır. Çocuk mahkemelerinde çalışan personele bakıldığında ise bir hakim, yazı işleri müdürü, mübaşir ve katiplerden oluşmaktadır. Ayrıca her çocuk mahkemesinde bir pedagog, bir sosyal çalışmacı, bir psikologun bulunması gerekmekte. Fakat her çocuk mahkemesinde bu sayı mümkün olamamaktadır. Duruşmalar yetişkin duruşmalarından farklı olarak yürütülmekle beraber, çocukların yargılanması ve ifade alınması süreçleri söz konusu olduğu için kapalı olarak yürütülmekte. Dışarıdan izleyici olarak katılım uygun görülmemektedir. Türk Ceza Kanunu'na göre cezai müeyyide yaşı 12 olmakla beraber, 12 yaşın altındaki çocuklara ilişkin herhangi bir cezai işlem uygulanmamaktadır. 15-18 yaş arasındaki suça sürüklenmiş çocuklara uygulanacak ceza indirimli olmakla beraber, 12-15 yaş arasındaki çocukların suçun hukuki durumunu anlayabilecek zihinsel olgunluğa eriştiği ya da erişemediği bilgisi sosyal çalışmacının yazacağı sosyal inceleme raporunda yer alır. Sosyal inceleme raporu yazma, çocukla görüşme ve gerektiğinde çocuğun yaşamış olduğu ev ortamına giderek sosyal incelemeyi bizzat yerinde yapma, çeşitli mahkemelerde bilirkişi olarak görev alma gibi temel rol ve sorumluluklar sosyal çalışma görevlileri tarafından yerine getirilmektedir. Sosyal çalışma görevlileri ise psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı gibi meslek elemanlarından oluşmaktadır. Uygulamalara bakıldığında çocuk mahkemesinde çalışan bu meslek disiplinlerinin çocuk mahkemeleri alanında mesleki rol ve sorumluluklarının iç içe geçmiş olduğu görülmektedir. Çocukla görüşme, sosyal inceleme raporu yazma, çeşitli mahkemelerde bilirkişi olarak görev alma gibi çeşitli görevler söz konusu mesleklerin tümü tarafından yerine getirilmektedir. Sosyal çalışmacı ya da psikolog, pedagog gibi meslek elemanlarının yazdığı sosyal inceleme raporu çocuk ile ilgili karar verecek olan hakimin karar aşamasında işini kolaylaştırmakta. Hakim karar alırken çocuğun eğitim durumu, sosyal çevresi, ailesiyle olan ilişkileri, çocuğun suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, sorun çözme açısından motivasyonu vesaire gibi çeşitli faktörleri göz önüne almaktadır. Uygulamalara bakıldığında 15-18 yaş aralığında suça sürüklenmiş çocuklarla ilgili çok sık olarak sosyal inceleme raporu istenilmemesine rağmen, hakimin ya da henüz dava açılmamışsa savcının isteği üzerine söz konusu yaş aralığında olan suçla ihtilafa düşmüş çocuklara ilişkin sosyal inceleme raporu yazılmaktadır. Sosyal çalışma görevlilerinin yazdığı sosyal inceleme raporunda aşağıdaki bölümler yer almaktadır. Çocuğun kimlik bilgileri, çocuğun mahkemeye geliş nedeni, suçu anlama ve suçun olumsuz etkisini anlama durumu, suça karşı motivasyon ve tutum, çocuğun olgunluk düzeyi, başarı beceri ve yetenekleri, sorun çözme açısından motivasyonu, çevreye ilişkin bilgiler, konut durumu, aile bilgileri, eğitim bilgileri, kültürel özellikler, aile içi iletişim durumu, suça ilişkin genel değerlendirme, uygun görülen tedbir kararı. Acar ve Kırımsoy, 2005, cezai müeyyidesi olmayan suça sürüklenmiş veya suç mağduru çocuklara ilişkin çeşitli yaptırımlar söz konusu olabilmektedir. Bu yaptırımlar, koruyucu ve destekleyici tedbir kararları olup, bu kararlardan herhangi birinin çocuk için uygun görüldüğü ve alınması istendiği sosyal çalışma görevlilerinin yazdığı sosyal inceleme raporunun sonuç ve değerlendirme kısmında yer almaktadır. Çocuk mahkemelerinde sosyal çalışma görevlilerinin görevleri, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı, sosyal çalışma görevlileri uygulamalarda suça sürüklenmiş ve suç mağduru çocuklara ilişkin farklı şekillerde işlemler yürütmektedirler. Suça sürüklenmiş çocuklarla ilgili sosyal inceleme raporu yazan sosyal çalışma görevlileri, suç mağduru çocukların duruşmalarına bilirkişi olarak girerek çocukların hakim tarafından ifade alınma süreçlerini kolaylaştırmakta. Ayrıca suç mağduru çocukların mevcut durumuyla ilgili gerekli bilgiyi hakime aktarmaktadır. Suça sürüklenmiş çocuklarla genellikle çocuk mahkemeleri ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev alan sosyal çalışma görevlileri, suç mağduru çocuklarla ağır ceza mahkemeleri, asli ceza mahkemeleri, sulh ceza ve çocuk mahkemelerinde görev almaktadır. Sosyal çalışma görevlilerinin çocuk mahkemesindeki ve diğer mahkemelerdeki rol ve sorumluluklarını şu şekilde sıralayabiliriz. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili genellikle 12-15 yaş arasındaki çocuklar için sosyal inceleme raporu istenilmektedir. Sosyal inceleme raporu yazmak, gerekli durumlarda suça sürüklenmiş veya suç mağduru çocuğun ikamet ettiği eve giderek yaşanılan koşulları gözlemlemek ve çocuğun diğer aile üyeleriyle görüşmeler yapmak, sosyal çalışma görevlileri çeşitli imkansızlıklar nedeniyle ev incelemelerine gidememektedir. Çünkü sosyal çalışma görevlilerine araç temin edilememektedir. Fakat çok gerekli durumlarda başsavcı ile irtibata geçilerek araç temin edilme talebine dile getirilebilir. Suç mağduru çocuklara duruşmaya katılmadan evvel duruşma için hazırlamak. Bu esnada çocuğun yaşamış olduğu suça ilişkin öyküyü almak. Suç mağduru çocukları mahkeme süreci hakkında bilgilendirmek. Suç mağduru çocukların duruşmada hakim tarafından ifadesi alınırken çocuğun yanında bulunmak ve çocuğa yalnızca mahkeme sürecinde değil tüm süreçlerde psikososyal açıdan destek vermek, duruşmada bilirkişi olarak görev alındığında hakime çocuğun bilişsel ve zihinsel gelişim özelliklerine ve çocukta herhangi bir mental retardasyonun zeka geriliği bulunup bulunmadığına, fiziksel ve zihinsel gelişimin yaşıyla uygun olup olmadığına, çocuğun suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilecek potansiyel olup olmadığına ilişkin bilgi vermek, suça sürüklenmiş veya suç mağduru çocuğu yasal hakları konusunda bilgilendirmek. Gözlemlere dayanarak suç mağduru çocukların ruh sağlığının bozulup bozulmadığına ilişkin bilgiyi hakime aktarmak. Gerekli durumlarda sağlık tedbirinin uygulanabileceği bilgisini iletmek, çocuğun ailesiyle görüşmeler gerçekleştirerek, çocukla ilgili daha doğru değerlendirmeler yapılmasını sağlamak. Gerekli durumlarda sosyal çalışma görevlileri çocuğun okulu ile ya da çocukla ilgili bilgi alabileceği diğer kanallarla da irtibata geçebilir. Sıra sizde 3 çocuk mahkemesinde çalışan sosyal çalışmacının rol ve görevleri nelerdir? Çocuğa yaklaşımı nasıl olmalıdır? Sıra sizde 3 yanıt, sosyal çalışmacının çocuk mahkemesinde temel olarak görevleri şunlardır. Sosyal inceleme raporu yazmak, çocuğun ikamet ettiği eve giderek yaşanılan koşulları gözlemlemek ve çocuğun diğer aile üyeleriyle görüşmeler yapmak, suç mağduru çocuklara duruşmaya katılmadan evvel duruşma için hazırlamak, çocuğun yaşamış olduğu suça ilişkin öyküyü almak, suç mağduru çocukları ve suça sürüklenmiş çocukları mahkeme süreci hakkında bilgilendirmek, suç mağduru çocukların duruşmada hakim tarafından ifadesi alınırken çocuğun yanında bulunmak ve çocuğu desteklemek. Çeşitli mahkemelerin duruşmalarında bilirkişi olarak görev almak. Suça sürüklenmiş veya suç mağduru çocuğu yasal hakları konusunda bilgilendirmek gibi çeşitli görevleri vardır. Sosyal çalışmacı suçlu çocuklarla çalışırken çocuğu ötekileştirmemeli. Suça sürüklenmiş çocukların da toplum tarafından ihmal edilen ve kanunla itilafa düşmüş çocuklar olduğunu unutmamalıdır. Aile mahkemeleri, aile mahkemeleri suçlulukla doğrudan ilgili olmayan kuruluşlardandır. Fakat ailenin ve ailenin bir üyesi olan çocuğun korunması ile ilgili bazı kararlar bu mahkemelerde alınmaktadır. Aile mahkemelerinin kuruluşu 18 Ocak 2003 tarihli resmi gazetede yer alarak 9.1.2003 tarihli ve 4787 sayılı aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerine dair kanun ile kurulmuştur. Kanunun amacı, birinci maddesine göre, aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerini düzenlemektir. Aile toplumun temel taşıdır. Toplumun korunması, hukukun ve adaletin tüm alanlarda tesisi ailenin muhafazası ile mümkündür. Aile birliğinin devam etmesinin olanaksızlaştığı durumlarda dahi bu birlikteliğin sona ermesi sürecinin kendine has özellikleri ve hem tek tek kişilerin hayatında hem de toplumun genelinde önemli sonuçları vardır. Ailenin, baskı gören eşin ve çocuğun haklarını korumak için tedbirler alınmıştır. Aile mahkemeleri de bu kapsamda aile hukukundan doğan dava ve işleri karara bağlarlar. Adliye Personeli El Kitabı 2009, çocuğun suça yönelme riskinin azaltılmasında ailenin ve çocuğun korunması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle aile mahkemeleri çocuğun ve ailenin korunmasında önemli bir işleve sahip olmaktadır. Ailenin korunmasına ilişkin anayasanın 41. maddesinden başka yasal diğer düzenlemelerde bulunmaktadır. 14 Ocak 1998 tarihli ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, 22 Kasım 2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun TMK, aile hukukuna ilişkin hükümleri, Türk Ceza Kanunu'nun aileye ilişkin hükümleri, aile ve çocuğun korunmasına ilişkin Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, örneğin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi ve son olarak aile mahkemelerinin kurulmasına ilişkin 4787 sayılı aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerine dair kanunu bu kapsamda belirtmek gerekir. Tercan, 2003, Not, Ailenin Korunmasına Dair Kanun 6284, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun olarak değiştirilmiştir. Çocuk İzlem Merkezi. Çocuk İzlem Merkezi Türkiye'de oldukça yeni bir yapılanma olmakla beraber, suç mağduru çocukların ifadelerinin alınması sürecinde, çocukların bu süreçte örselenmemesi amacıyla suç öyküsünün tek bir defada alınmasını sağlayan kuruluştur. Türkiye'de pilot bir uygulama olarak Ankara Yeni Mahalle Devlet Hastanesi bünyesinde kurulmuştur. Bundan sonraki süreçte çeşitli illerde yaygınlaştırılması planlanmakta ve hizmet içi eğitim programları ile kuruluşta görev alan ve alacak personel eğitilmektedir. Ülkelerin sosyoekonomik yapısı ve gelişmişliği, çocuk ihmal ve istismarına olan bakış açısı ve uygulamalarını da değiştirmekte, gelişmekte olan ülkelerde kurumsal yapılanma eksiklikleri vesaire gibi nedenlerle çocuklar istismara açık hale gelebilmekte ve devlet tarafından çocuklara yönelik yeterli koruma sağlanamayabilmektedir. Ülkemizde küreselleşmeye, kentleşmeye ve sanayileşmeye bağlı olarak değişen toplumsal yapı ve değerler karşısında toplum var olan değerler sistemini sorgulamak durumunda kalırken, bireyler ise kendilerini korumak ve sağlıklı bir toplum içerisinde var olabilmek ve istismardan korunmak için daha çok mücadele etmektedirler. Değişen değerler, toplumsal çatışmalar ve bilgisizlikler temelinde bakıldığında çocukların toplum içerisinde en hassas ve istismara en açık nüfus grubunu oluşturduğu bu noktada devletin çocukları koruma konusunda daha akılcı kurumsal düzenlemelere gitmesi gerektiği açıktır. Türkiye'de henüz yeni açılan Çocuk İzlem Merkezi cinsel istismara maruz kalan çocuklara yönelik kurumsal istismarı azaltmaya, çocukların ifadelerinin bir kere de alınmasıyla çocuğun örselenmesinin önüne geçmeyi amaçlayan bir merkezdir. Çocuk İzlem Merkezleri Türkiye için umut verici bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Türkiye'nin desteğe en çok ihtiyaç duyan nüfus grubu olan çocukları koruması için kurumsal anlamdaki gelişmelerin daha çok ve işlevsel olması ve kurumsal düzenleme ve değişmeler yapılırken çocuğun yüksek yararı temelinde hareket edilmesi gerekmektedir. Erükçü ve Öz 2012 Çocuk İzlem Merkezleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan cinsel istismara maruz kalan çocukların teşhis ve tanı aşamalarında kurumsal açıdan defalarca muayene edilerek örselenmemeleri ve çocukların bu aşamada deşifre olmamaları için kurulan bir birimdir. Multidisipliner bir yaklaşım ve uygulama pratiği ile kurulan bu merkezin kurulmasında çeşitli kurumlar rol almıştır. Bu kurumlar, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve eski adı SHEK olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'dır. Çocuk izlem merkezlerinde verilen hizmet içi eğitimler doğrultusunda bu merkezlerin yaygınlaştırılması planlanmaktadır. İzmir ilinde de bu merkezin açılması düşünülmektedir. Ankara ilinde çocuk izlem merkezinde çeşitli meslek elemanları görev almaktadır. Sosyal çalışmacı, psikolog, savcı, doktorlar ve adli tıp uzmanı gibi çeşitli meslek elemanları bu kuruluştaki meslek elemanlarındandır. Cinsel istismar mağduru çocuğun ifadesinin alınması ve raporunun hazırlanmasına kadar olan süreçte çeşitli meslek elemanlarının eşgüdüm içerisinde çalışılacağı, çocuğun yüksek yararı ilkesi temelinde hareket edileceği bilgisi çeşitli medya araçlarında yer almıştır. Bu birimin işleyişine bakıldığında, kolluk kuvvetlerinin çocuk izlem merkezlerinde görev alan Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verdiği ve çocuğun sivil bir araçla merkeze getirildiği, çocuğun adli tıp uzmanı, çocuk psikiyatristi, çocuk doktoru tarafından muayene edildiği, cinsel istismar öyküsünün ise tek seferde bir uzman tarafından alındığı bilgisine yer verilmiştir. Çocuğun cinsel öyküsünün alınmasının aynalı odada gerçekleşeceği, sosyal çalışmacı, çocuk avukatı, adli tıp uzmanı ve çocuk psikiyatristinin aynanın diğer tarafında bulunacağı ve ifadeyi bu şekilde izleyeceği belirtilmiştir. Söz konusu merkez diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde hareket ederek çocuklara yönelik alternatif sosyal hizmet müdahalesi oluşturulmaktadır. Birimde yer alan çocuk psikiyatristinin çocuğun ruhsal açıdan tedavilerini gerçekleştirdikleri ayrıca çocuğun tıbbi tedavi işlemlerinin öncelikli olarak yeni mahalle devlet hastanesinde gerçekleştirildiği bilgisi alınmıştır. İstismara maruz kalan çocuğa yaklaşımda çocuğun mahremiyetinin korunması ilkesi çerçevesinde gizlilik temelinde hareket edilmesi gerekmektedir. Çünkü medya kuruluşları bu çocukları yaptıkları haberler ile deşifre edebilmekte ve söz konusu çocukları istismara açık hale getirebilmektedir. Çocukların incinebilirliğini artırabilen aile içi ve toplumsal bazı etmenler çocuğun sağlıklı ve sosyal bir birey olarak yaşamına devam etmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle çocuğun aile ve devlet tarafından psikososyal açıdan desteklenmesi ve yeniden toplumsallaştırılması gerekmektedir. Cinsel istismara maruz kalmış çocuğun yaşadığı travmatik deneyimin olumsuz etkilerinin çocukla yapılacak bireysel terapötik çalışmalar ile ortadan kaldırılmaya çalışılması ve buna yönelik uygulamaların etkili şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. İstismara maruz kalan çocuğa ve çocuğun ailesine yönelik psikososyal destekte birimde çalışan uzmanlara başta sosyal çalışmacı ve psikolog gibi meslek elemanları rol almalı ve bilgi ve deneyimlerini uygulamalara etkili olarak aktarmalıdır. Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi. Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri 2828 adlı yasada yer aldığı anlamı ile suça yöneldikleri tespit edilen çocukların davranış bozukluklarını gidermek amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve korunmalarının sağlandığı bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ile ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü, 7-18 yaş kız ve erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı yapılandırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Suça sürüklenmiş çocukların davranış bozukluklarını gidermek amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve korunmalarının sağlandığı merkezdir. Bu merkezler aile, yakın çevre ve toplum ile ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü, suça sürüklenen kız ve erkek çocuklara yönelik ayrı şekillerde yapılandırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. 2005 yılından 2010 yılı sonuna kadar illerin ihtiyaç durumu ve üniversite hastaneleri dikkate alınarak 7 tane koruma bakım ve rehabilitasyon merkezi açılmıştır. SHEK 2010 57 Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi. Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi, duygusal, cinsel, fiziksel istismara uğramış çocukların olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan travma ve davranış bozukluklarını giderme amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar bu çocukların geçici süre bakım ve korunmalarının sağlandığı merkezdir. Bu merkezler aile, yakın çevre ve toplum ile ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü kız ve erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı yapılandırılacak yatılı sosyal hizmet kuruluşları olarak hizmet vermektedir. 2005 yılından 2010 yılı sonuna kadar illerin ihtiyaç durumu ve üniversite hastaneleri dikkate alınarak 23 tane açılmıştır. SHEK 2010 57 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında Ağustos 2010 itibariyle koruma ve bakım rehabilitasyon merkezlerinde 128 çocuğa Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerinde ise 335 çocuğa yatılı hizmet verilmekte olduğu 2011 yılı performans programında yer almaktadır. SHEK 2011-22 Çocuk Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezi Çocuk Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezleri yapılanması 2006'dan beri faaliyette olmakla beraber bu merkezlerin temel amacı çocukların ihmal ve istismara maruz kalıp kalmadıklarının değerlendirilmesidir. Suç mağduru çocukların cinsel ya da fiziksel istismara maruz kalan çocukların değerlendirilmeleri, tanı ve iyileştirme ve takip aşamalarının gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan çocuk koruma merkezlerinde çalışan sosyal hizmet uzmanının rol ve görevleri, disiplinler ve kurumlar arası eşgüdümü sağlamak, ihmal ve istismara uğrayan çocukların tanısının konulmasına yardımcı olmak ve tedavi süreçlerini izlemek, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, aileleri bilinçlendirmeye yönelik eğitim programlarını yaygınlaştırmak, toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla topluma yönelik eğitim çalışmaları yapmak, danışmanlık hizmeti vermek, müracaatçı sisteminin ihtiyaçları paralelinde grup çalışmaları yapmaktır. Sıra sizde 4 suça sürüklenmiş çocuk ve suç mağduru çocuk arasındaki fark nedir? Sosyal çalışmacıların suçluluk alanında temel anlamda görevleri nelerdir? Sıra sizde 4 yanıt suça sürüklenmiş çocuk. Suça sürüklenmiş çocuk. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan suç eylemlerini işlemiş olan 18 yaşından küçük olan kişidir. Suç mağduru çocuk, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan suç eyleminden zarar gören, psikolojik, fiziksel vesaire açıdan zarar gören 18 yaşından küçük kişidir. Örneğin, cinsel istismara maruz kalmış çocuk suç mağdurudur. Sosyal hizmet uzmanları, suça sürüklenmiş veya suç mağduru kişileri yalnızca bireysel özellikleri ile değerlendirmemekte, uygulamalarda kişinin sosyal çevresi ve çeşitli diğer sistemleri de ele alarak çalışmalar yürütmektedir. Yukarıda değinildiği gibi, sosyal hizmetin temel amaçlarından olan bireyin güçlendirilmesi, bireye eşcinsellik kazandırılması, toplumsallaştırılması ve bireyle toplum etkileşiminin güçlendirilmesi gibi temel bilgiler çocuk suçluluğunu ele almada yardımcı olmaktadır. Çünkü suça sürüklenen çocuklarla çalışırken sosyal çalışmacı çocukta suç davranışına ilişkin bir davranış değişikliği yaratmaya çalışmaktadır. Sosyal çalışmacının suça sürüklenen çocuğa yönelik bakış açısı ise asla çocuğu topluma zarar veren bir birey olarak görmemekten geçmektedir. Aksine sosyal hizmet uzmanları, suça sürüklenen çocuğun da suç mağduru olduğunu, toplumun veya ailenin devletin ihmal etmesi sonucunda çocuğun suça sürüklendiği kabul etmeli, bu çocuklarla çalışırken hassas davranmalıdır. Ayrıca sosyal çalışmacın çocuğun yargılanması ve ifadelerinin alınması süreçlerinde çocuklarla beraber mahkemede bulunmakla beraber bu süreçlerin yetişkinlerinki ile aynı şekilde yürütülmemesi gerektiğini bilmesi gerekmektedir. Sosyal çalışmacı mağdur olan çocuğun haklarının gözetilmesinde, suça sürüklenen çocuğa yasal hakları konusunda bilgilendirilme yapılmasında kritik bir öneme sahiptir. Kadın kapalı ceza infaz kurumları, kadın kapalı ceza infaz kurumları, kadın hükümlülerin hapis cezalarının infaz edildiği kanunun 8 ve 9. maddelerine göre kurulmuş kurumlardır. Bu kurumlarda iç güvenlik görevlileri kadınlardan oluşturulur. Suç ve suçluluk konusundaki çalışmalar suçun, yaş, medeni hal, eğitim durumu, meslek, yerleşim yeri, siyasal ve ekonomik dalgalanmalar, coğrafi koşullar gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklikler gösterdiğini kanıtlamıştır. Bu faktörlere ek olarak günümüzde suç türleri, suçun işleniş biçimi ve suç sebepleri ile ilişkisi yönünden üzerinde sıklıkla durulan bir başka değişken de cinsiyettir. İçli 1988 17 Kadının Suç Davranışları 1970'li yıllara kadar ağırlıklı olarak kadının fizyolojik, psikolojik ve biyolojik farklılıklarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak özellikle ikinci dalga feminizm hareketlerinin tesiriyle 1970'li yıllardan itibaren konunun çoğunlukla sosyal ve kültürel boyutta ele alındığı ve suçluluğun kadının toplumdaki konumu ve rolleriyle ilişkilendirildiği görülmektedir. Yağmur 2005 Akt Terzi 2007 6 Çağdaşlaşma Süreci Kadının toplumsal yaşama katılmasına ilişkin olarak Türkiye'nin her yanında aynı etkileri oluşturmamıştır. Özellikle kırsal kesimde yerleşmiş geleneksel değer ve tutumlar göz önünde bulundurulduğunda kadını suçtan uzaklaştıran etkenlerin belirlenmesi kolaylaşmaktadır. Kentsel bölgelerde ise kadınlar yoğun bir değişime tanık olmuşlar. Geleneksel yaşam biçiminden uzaklaşarak farklı davranış ve tutumlara yönelmişlerdir. Ancak bu bölgede yaşayan kadınların önemli ölçüde geleneksel yapı ile çağdaş yapı çelişkisini yaşadıkları da bir gerçektir. Ön 1990 Akt Terzi 2007 5. İnternet http://asosindex.com/ adlı internet sitesine üye olarak bazı dergilere erişebilirsiniz. Toplum ve Sosyal Hizmet adlı dergide sosyal hizmet ile ilgili diğer makalelere erişme şansımız vardır. Suçluluk alanında yazılmış makaleleri okumanız önerilir. Özet sosyal hizmet uzmanları, suça sürüklenmiş veya suç mağduru kişileri yalnızca bireysel özellikleri ile değerlendirmemekte, uygulamalarda kişinin sosyal çevresi ve çeşitli diğer sistemleri de ele alarak çalışmalar yürütmektedir. Suçluluk ile ilgili kuruluşlara bakıldığında bu kuruluşların oldukça çeşitli olduğu görülmekle beraber bu kuruluşlarda sosyal hizmet uzmanları, çocuk mahkemeleri, çocuk cezaevleri, çocuk eğitim evleri, koruma bakım ve rehabilitasyon merkezleri, çocuk izlem merkezleri gibi çeşitli kuruluşlarda görev alarak çalışmalarını yürütmektedirler. Sosyal hizmetin temel amaçlarından olan bireyin güçlendirilmesi, bireye eşlevsellik kazandırılması, toplumsallaştırılması ve bireyle toplum etkileşiminin güçlendirilmesi gibi temel bilgiler çocuk suçluluğunu ele almada yardımcı olmaktadır. Çünkü suça sürüklenen çocuklarla çalışırken sosyal hizmet uzmanı çocukta suç davranışına ilişkin bir davranış değişikliği yaratmaya çalışmaktadır. Sosyal hizmet uzmanının suça sürüklenen çocuğa yönelik bakış açısı ise asla çocuğu topluma zarar veren bir birey olarak görmemekten geçmektedir. Aksine sosyal hizmet uzmanları, suça sürüklenen çocuğun da suç mağduru olduğu kabul etmeli. Bu çocuklarla çalışırken hassas davranmalıdır. Ayrıca sosyal hizmet uzmanının çocuğun yargılanması ve ifadelerinin alınması süreçlerinde çocuklarla beraber mahkemede bulunmakla beraber, bu süreçlerin yetişkinlerinki ile aynı şekilde yürütülmemesi gerektiğini bilmesi gerekmektedir. Sosyal hizmet uzmanı mağdur olan çocuğun haklarının gözetilmesinde, suça sürüklenen çocuğa yasal hakları konusunda bilgilendirilme yapılmasında kritik bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra sosyal hizmet uzmanı çocuğun mahkeme sürecine hazırlanmasını sağlamakta ve yatılı bir kuruluşta çalışıyor ise tıbbi ya da sosyal açıdan rehabilite edilmesi gereken çocukla mesleki çalışmalar yürütmektedir. Sosyal hizmet uzmanlarının mesleki görevlerinden biri olan sosyal inceleme raporu çocuğu daha doğru şekilde ele alabilmek açısından önemli bir yere sahiptir. Çocuğu daha doğru bir şekilde değerlendirebilmek, çocukla ilişkili diğer sistemleri de ele almakla ve soruna bütüncül olarak bakabilmekle mümkün olacaktır. Kendimizi sınayalım soru 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi koruyucu ve destekleyici tedbir kararları arasında yer almaz? Soru 1 A seçeneği bakım, soru 1 B seçeneği barınma, soru 1 C seçeneği sağlık, soru 1 D seçeneği eğitim, soru 1 E seçeneği öğretim. Soru 1'in doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise çocuk mahkemeleri bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 2 aşağıdaki seçeneklerden hangisi çocuk mahkemesinde görev alan sosyal çalışmacının görevleri arasında değildir? Soru 2 A seçeneği çocuklarla ilgili sosyal inceleme raporu yazmak. Soru 2 B seçeneği çocuklarla ilgili koruyucu ve destekleyici tedbir kararı almak. Soru 2 C seçeneği suça sürüklenen çocukların duruşmalarına bilirkişi olarak girmek. Soru 2 D seçeneği çocuğa psikososyal açıdan destek olmak. Soru 2 E seçeneği çocuğun ailesi ile çalışmalar gerçekleştirmek. Soru 2'nin doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise çocuk mahkemeleri bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 3 aşağıdaki kavramlardan hangisi ceza infaz sistemi ile ilgili bir kavram değildir? Soru 3A seçeneği denetimli serbestlik tedbiri. Soru 3B seçeneği güvenlik tedbiri. Soru 3C seçeneği koruyucu ve destekleyici tedbirler. Soru 3D seçeneği hizmet tedbiri. Soru 3E seçeneği bakım tedbiri. Soru 3'ün doğru yanıtı D yanıtınız. Yanlış ise denetimli serbestlik ve yardım merkezleri bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 4. Denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinin en temel özelliği nedir? Soru 4A seçeneği yalnızca suçlu kadınlara hizmet vermesi. Soru 4B seçeneği Türkiye'deki en eski uygulamalardan biri olması. Soru 4C seçeneği hüküm giymiş mahkumlara yönelik hizmetler geliştirmesi. Soru 4D seçeneği suç mağduru çocukların rehabilitasyonuna yardımcı olması. Soru 4E seçeneği madde bağımlısı olan kişilere yönelik bir hizmet sunumu olması. Soru 4'ün doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise denetimli serbestlik ve yardım merkezleri bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 5 aşağıdakilerden hangisi çocuk mahkemelerinde yararlanılan bir yasa veya yönetmeliktir? Soru 5A seçeneği Çocuk Koruma Kanunu. Soru 5B seçeneği hepsi. Soru 5C seçeneği çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve yargılama usulleri hakkında kanun. Soru 5'te seçeneği denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurulları kanunu. Soru 5E seçeneği Türk Ceza Kanunu. Soru 5'in doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise çocuk mahkemeleri bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 6. Suça sürüklenmiş çocuk ne demektir? Soru 6A seçeneği 0-18 yaş arasındaki istismara maruz kalmış çocuk. Soru 6B seçeneği 0-15 yaş arasında olan istismara mağduru çocuk. Soru 6C seçeneği 0-18 yaş arasındaki kanunla ihtilafa düşmüş çocuk. Soru 6D seçeneği 0-18 yaş arasında olan ve suçtan zarar görmüş çocuk. Soru 6E seçeneği 0-18 yaş arasında olan suç işlemeye zorlanan çocuk. Soru 6'nın doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise çocuk mahkemeleri bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 7. Aşağıdaki maddelerden hangisinin suçluluğa doğrudan etkisinden söz edilemez? Soru 7A seçeneği kalıtım özellikleri. Soru 7B seçeneği sosyal çevre. Soru 7C seçeneği psikolojik özellikler. Soru 7D seçeneği bireysel özellikler. Soru 7E seçeneği cinsiyet özellikleri. Soru 7'nin doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise çocuk suçluluğunun nedenleri bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sosyal inceleme raporunda yer almayabilir? Soru 8A seçeneği aile il bilgileri. Soru 8B seçeneği eğitim bilgileri. Soru 8C seçeneği kültürel özellikler. Soru 8D seçeneği uygun görülen tedbir kararı. Soru 8E seçeneği suç davranışına ilişkin savcının tutumu. Soru 8'in doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise çocuk mahkemeleri bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi suçlulukla ilgili kuruluşlardan biri değildir? Soru 9A seçeneği çocuk mahkemeleri. Soru 9B seçeneği çocuk eğitim evleri. Soru 9C seçeneği çocuk koruma merkezleri. Soru 9D seçeneği çocuk dayanışma merkezleri. Soru 9E seçeneği denetimli serbestlik ve yardım merkezleri. Soru 9'un doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise özet bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 10. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Soru 10A seçeneği çocuklara kelepçe takılmaz. Soru 10B seçeneği çocuklar yetişkinlerden daha farklı olarak yargılanır. Soru 10C seçeneği çocuklar denetimli serbestlik tedbirinden yararlandırılabilir. Soru 10D seçeneği suça sürüklenmiş ve suç mağduru çocuk birbirinden farklı kavramları ifade eder. Soru 10E seçeneği çocuklar yetişkin cezaevinde yetişkinlerle aynı odada kalabilir. Soru 10'un doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise çocuk ceza infaz kurumları bölümünü yeniden gözden geçiriniz.